Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir Kırk Ambar programıyla karşınızdayız. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, birkaç hafta bir ara vermiştik Kırk Ambar programımıza. Bugün itibariyle tekrar başlamış olduk. İnşallah hayırlara vesile olur. Burada İnşallah. Konuştuklarımız, müzakere ettiğimiz konular. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün iki konuyu değerlendireceğiz, müzakere edeceğiz Ergün Bey ile birlikte. Bunlardan ilki zaten sürekli gündem, koronavirüsü konuşacağız. Ama biraz koronavirüse karşı takınılan tavır, insanların alınan tedbirlere yönelik tutumları, tavırları ve nasıl algılandığı, koronavirüsün nasıl algılandığını konuşacağız. Yapılan bir araştırmaya atfen bu konuya gireceğiz. Görüyoruz ki bu konuda ciddi bir dezenformasyon var. Hocam siz diyorsunuz ki koronavirüs dezenformasyon ve kahince komplolarla sulandırılıyor diyorsunuz. Bunu konuşacağız. Profesör Veysel Bozkurt yönetiminde yapılan bir araştırmaya bir atıfla hocam siz bir yazı kaleme aldınız. Onu konuşacağız programımızın ilk bölümünde. Programımızın ikinci bölümünde Malazgirt ve Sakarya muharebelerinin İslam'ın zaferi olduğuna dair bir yazı yazdınız hocam. Malazgirt ve Sakarya muharebeleri İslam'ın zaferleridir dediniz. Bunu konuşacağız. Yani tabii biz bugüne kadar Malazgirt ve Sakarya muharebelerini çok yan yana kutlamadık. Evet. Çok yan yana anmadık. Halbuki biri 26 Ağustos'ta 1071'de Türklerin Anadolu'ya gelmelerine, bir İslam beldesi olmasına, Anadolu'nun kapısını açan bir zafer. 30 Ağustos'ta yine bizim kurtuluş mücadelemizde önemli, yakın dönemde önemli bir tarih. Evet. İlk defa yan yana anılmaya başlandı. Biraz bu tarihler üzerinden resmi tarih tezlerini konuşacağız. Tarih tezleriyle inşa edilmeye çalışılan bilinçleri konuşacağız programımızın ikinci bölümünde. Hocam, koronavirüs dezenformasyon ve kahince komplolarla sulandırılıyor diye Yeni Şafak gazetesinde de bir yazı kaleme aldınız. Yazı şöyle bir veriyle başlıyor. Tabii kıymetli dinleyicilerimiz de hatırlayacaktır. Sağlık Bakanlığı'nın bir bilim kurulu var. Hekimlerden, tıp doktorlarından oluşan. Bir de Toplum Bilimleri Kurulu kuruldu. Burada sosyologlar, psikologlar var. Sosyal bilimciler var. Bunlardan birisi Veysel Bozkurt, profesör, doktor, sosyolog. Onun yönetiminde yapılan araştırmada üniversiteliler arasında koronavirüsün komplo teorisi olduğuna inananların oranının ilginçliğiyle başlıyor. Siz de yazınızda bu oranı vermişsiniz. Arap toplumlarında %46, Türkiye'de ise %36 oranlarında üniversiteliler koronavirüsün gerçekliğine inanmıyor. Diyor ki işte bu bir Amerikan projesidir. Evet. Bu dünyada nüfus artışını engellemeye yönelik bir girişimdir. Yani icat edilmiştir bir laboratuvarda bu virüs deniyor. Çin, Amerikan rekabetinden dolayı laboratuvarda üretildiği de söyleniyor. Hani böyle komplolara inanıyor insanlar. Evet. Ve bunlara inananlar da üniversite mezunu insanlar. Tabii. Evet, bu nasıl ortaya çıktı hocam? Yani nasıl olabiliyor bu? Bunca bilgiye, enformasyona, veriye, neredeyse televizyonlarda akşam o prime time'da en çok izlenen zamanda tüm açık oturumlar haftanın yarısından çoğu bu konuya ayrılıyor. Sürekli gazetelerde tıp profesörlerinin demeçlerini okuyoruz. Buna rağmen Bu nasıl gerçekleşiyor? Hangi bilinçle gerçekleşiyor bu?
Evet, şimdi insan aslında dinlediği kadar anlayan bir varlıktır. Yani o nedenle Mevlana'nın ilk kelimesi dinle ya diyor. Dinle.
Evet.
Dinlemedikten sonra anlama imkanımız yok aslında. Türkiye'de bu kadar çok şey anlatılıyor ama bunu insanların nasıl dinlediği, nasıl algıladığı önemli. doktorlar anlatıyor, profesör, tıp profesörleri. Türkiye'de tıp ciddi anlamda başarılı bir seviyede, hakikaten Türkiye'nin en iyi olduğu alanların başında tıp geliyor yani. O nedenle uluslararası düzeyde de Türkiye'den birçok doktor başarılı yerlerde çalışıyor, bulunuyor. Ve bu koronavirüs sürecinde de Türkiye'nin başarılı bir, birinci dalgada başarılı bir çaba göstermesinin en önemli boyutlarından birisi doktorlar geliyor.
Yani evet hocam.
Türkiye'de çok iyi bir tıp uzmanlığı var. Bunlar kamuoyunu aydınlatıyor, bilgi veriyor, konuşuyor. Ama bir de kamuoyunun bilinç dünyası var. Onların bilinç dünyası buna açık mı, değil mi? Onların bilinç dünyası nasıl çalışıyor? Onların algı dünyası nasıl çalışıyor? Ve nelere daha çok yöneliyorlar, odaklanıyorlar? Neyi daha çok dinliyorlar?
Evet.
Burada çok dikkat çekici bir veri var. Yani Arap dünyası ve Türkiye'nin mukayeseli bir biçimde koronavirüsü algılama konusunda yapılan bir çalışma. Ve
evet,
burada üniversiteyi okumuş olan kişilere yönelik bir çalışma. Üniversite dediğimiz zaman bilgi daha çok var, bilim var, değil mi? Disiplinler
evet
var.
Evet.
Daha fazla bununla dünyaya bakmayı öğreniyor insanlar. Buna rağmen bu insanlar bile çok büyük bir oran olarak koronavirüsü bir gerçeklik olarak, olgusal bir gerçeklik olarak kabul etmiyorlar. Bu bilinç dünyamızın aslında ciddi anlamda nesnel çalışmadığını, akılsal çalışmadığını, vehime çarpıldığını, tamam mı? Adeta günümüzün kehanetçileri diyebileceğimiz komplo teorisyenleri daha çok dinlediğini, onlara daha çok kulak verdiğini anlatıyor. Bu tehdit edici bir şey. Neden tehdit edici? Koronavirüsle başa çıkmamız için almamız gereken önlemlerin yürümesi hususunda tehdit edici bir şey. Koronavirüsün gerçekliğine inanmadığı zaman bu konuda tedbirler almıyor, boş veriyor. Mesela hep maske, mesafe, temizlik diyoruz, değil mi? Sosyal mesafe, maske, temizlik. Maskeyi takmıyor, koluna takıyor, çenesine takıyor, arabaya bırakıyor, dalgaya alıyor. Veya sosyal mesafeyi önemsemiyor, düğünleri yapıyor. Çok iç içe efendim eğlenceler düzenliyor. İşte efendim şeylere, tatil merkezleri, işte şey yerlerine gidiyorlar.
Otele gidiyor, gidiyorlar. Plaja gidiyor, havuza, mesafeye dikkat etmiyor.
Beraber iç içe yüzüyorlar. Bunun gibi cenaze törenlerin, cenaze namazlarında, pardon, yine aynı tören diyoruz yani, ne kadar evet, dilimiz değişiyor.
Evet.
Cenaze namazlarında.
Düğünlerde öyle, nişan, düğün, şey, asker uğurlamaları.
Asker uğurlamalarda, çünkü insanlar inanmıyor. Koronavirüste önlem olarak maskenin, sosyal mesafenin önemli olduğunu kabul etmiyor. Bilim adamlarını dinlemiyor. Bilim adamlarının söylediğini gerçek kabul etmiyor. Zihni doğru çalışmıyor. Zihin doğru çalışmadığı için gerçekliği gerçeklik dışında algılamaya başlıyor. Bu kötü bir şey. Bu neden kötü? Çünkü bu virüsle başa çıkmamız için bunu kabul etmemiz, bunu benimsememiz, geliştirilen standart tedbirlere uymamız gerekiyor. Yoksa burada çok daha büyük olumsuz sonuçlarla karşılaşırız. Türkiye şimdi ikinci dalgayı adeta yaşıyor. Elazığ'dan geldim ben. Elazığ'da mesela ciddi anlamda ilk defa karşılaşıyor.
Bununla. Diyarbakır'da çok arttı.
Diyarbakır'da
Urfa'da arttı.
Ciddi anlamda artışla karşılaşıyoruz. Zaten Sağlık Bakanı'nın her gün ortaya koyduğu, sunduğu verilerde de bir yükseliş var. Orada da açıkça gözüküyor. Sağlık Bakanlığı haklı olarak daha kamuoyu karşısında mesuliyet duyan bir şahsiyet olarak tedbirli bir dil kullanıyor. Fakat öte yandan dediğimiz gibi o rakamlara baktığımızda da yani yükselme var. Her gün bir yükselme var. Açık bir biçimde. İşte bu bizim bilincimizin içinden geçtiği aşırı propaganda ve dezenformasyonla yakından ilgili bir şey. Türkiye'de ve Arap ülkelerinde siyasi konularda aşırı dezenformasyon ve propaganda yapılıyor. Bilinçlerimiz buna alışıyor. Bir süre sonra bu bilinçler sadece siyaset konusunda değil, sağlık gibi oldukça herkesi ilgilendiren nesnel bir konuda da bu bilinç doğru çalışmıyor. doğru algılamıyor, doğru duymuyor, doğru görmüyor, doğru hissetmiyor. Böyle bir problem var hakikaten. Ve bu problem sonucunda biz koronavirüsle belki başa çıkmak için daha rahat tedbirler uygulama imkanı bulma durumumuz varken bunu yapamıyoruz. Sorunlar yaşıyoruz. Ondan sonra işte ölümlerde, ağır hastalanmalarda vesaire hastanelerde çok daha fazla hasta olmaya başlıyor. Bundan Türkiye'nin bir an önce kurtulması gerekiyor. O nedenle efendim ya bakıyorsun adam tıpçı değil, doktorası tıp alanında değil. Efendim mikrobiyoloji çalışmıyor, diğer alanlarda çalışmıyor. Gazeteci diyelim veya işte benim gibi sosyolog diyelim, kalkıyor maskenin sağlıkla ilgili işlevsiz olduğu yönünde açıklamalarda bulunuyor. İnsan bir mesuliyet sahibi olur. Yani kardeşim adam gitmiş tıp okumuş, 6 sene okumuş, 4 sene ihtisası yapmış. Sonra devam etmiş, gelmiş 40 yaşta, 50 yaşına profesör olmuş. O alanın babası olmuş yani diyoruz ya, o işin kitabını yazdı.
Evet.
Ve o adam mı daha bu maskenin sağlık açısından yararlı olup olmayacağını bilecek, yoksa gazetecilik mezunu veya sosyoloji mezunu onunla ilgili olan bir insan mı daha iyi bilecek? Ya bundan insan biraz şey olur ya, mesuliyet sahibi olur hakikaten yani. Yani marangozu daha çok marangozla ilgili bir şeyi marangoz mu daha iyi bilir, diğeri mi bilir? Ha, aydın ve entelektüel varlık üzerine konuşur, genel görüşleri olur. Ama bu gibi spesifik alanlarda o işin uzmanı kimse, o konuşur ve o dinlenir. Yani Mevlana dinle diyor, adam hikmet sahibi bir insan. Dünyayı, insanı anlatan bir dile sahip, müktesebe sahip. O zaman o nedenle dinle diyor. Ama herkes de dinlenmez, değil mi?
Evet.
Yani kulağı Allah vermiş, kalbi Allah vermiş. Bu kulağı herkese vermemek lazım. Bu kulağı münasip olan insanlara vermek lazım yani.
Evet.
Burada da geçerli bu. Şimdi orada Sağlık Bakanlığı tayin edilmiş bilim kurulu Türkiye bu alanda yaptığı en hayırlı işlerden birisi. Onu kurmuş. Bu konularda yetkili. Yani sadece onlar konuşsun, diğer doktorlar konuşmasın demiyoruz. Fakat halkın bunları dinlemesi lazım. Bunları önemsemesi gerekiyor.
Evet. Hocam
şimdi
buyurun
bu
hocam.
Önemli bir şey, çünkü biz bazı alışkanlıklarımızı değiştirmek zorundayız. Bu alışkanlıkları değişerek kontrollü bir sosyal hayata geçmek zorundayız. Kontrollü sosyal hayat deniyordu ya. Ya sosyal hayatı tamamıyla durduracaksın virüse başa çıkmak için. Tamamıyla durduramazsın. Yani millet biraz evinde kaldı, değil mi? Nasıl oldu? Yani herkes patladı neredeyse.
Depresyona
yani
girdi insanlar.
Psikolojik olarak
tabii,
düşün.
Tabii hocam.
Önce eve geldik ne güzel, ama bir süre sonra evde aile içi şiddet olayları yaşanmaya başlandı, değil mi? Ondan sonra ekonomide ciddi sıkıntılar yaşamaya başladık. Ya insanoğlu geçim rızkını temin etmek zorunda yani. Hayatta kalmak için. O nedenle bu kapatma olmuyor. O zaman ne yapacaksın? Kontrollü sosyal hayatı yaşaman lazım. Kontrollü sosyal hayat, yani eski alışkanlıkları aynı sürdüremezsin. Eski alışkanlıklar, karşılaştık, musafalaşıyoruz, tokalaşıyoruz, yüz yüze yan yana oturuyoruz, yemek yerken, otobüse binerken, sıraya girerken, ne bileyim. Bunlara iş yerimizde böyle yapmayacağız. Bir süre bu salgın geçinceye kadar kontrollü yaşayacağız. Yani kuyrukta kontrolü yaşayacağız, işte kontrolü olacak, efendim eve giriş çıkış kontrolü olacak, her şey kontrolü olacak. Yani kocaman bakanlar çıkıyor, ağzına maske takıyor yani, kamuoyunun karşısına çıkıyor. Siyasetçiler öyle, hani siyasetçiler kamuoyunu çok önemser. Adam sonuçta yeniden oy alarak oraya gelecek yani. O bile takıyor. İnsanlar biz niye takmayalım ya yani.
Evet, evet. Hocam, bu kısmı yani bilgiden, o doğru enformasyondan evet, uzaklaşma, ciddiye almama, işin uzmanlarını, evet, bu telkinleri,
evet,
Ve bunu yapanların ciddi bir kısmı da işte Arap toplumlarında %46, Türkiye'de %36 oranında üniversite mezunları gerçekliğine inanmıyor. Şöyle bir durumu nasıl değerlendirirsiniz? Yani gerçekten uzun süren işte nereden baksanız işte 6 aydır gündemimizde yani ülke olarak bizim. Mart'tan beri.
Mart'tan itibaren.
Ama Çin'i de işin içine katarsak artık böyle 10 ayı geçti.
Tabii yani Aralık.
Evet. Şimdi yani bir huzursuzluk var. Evet. Bir takım böyle az önce sizin belirttiğiniz gibi evet insanlar ilk o eve sığındılar filan ama bunun şeyleri sonra ortaya çıkmaya başladı. Tabii. Belki bir araştırma bile yapılabilir. Yani bu aile içi şiddetle alakalı.
Araştırmayı yaptık. Evet, İnşallah Sabahattin Sayın Üniversitesi'nin yayınlarında çıkacak. Orada da gördük.
Evet.
Yani belli ölçüde şiddete yönelimde de bir yükseliş var.
Evet. Yani ailede mesela ben şeye inanıyorum. İnsanların kiloları arttı. Hareketsizlikten, o strese bağlı, aşırı yemeden. Evet. Hani bu huzursuzluk ve bir takım varoluşsal kaygıların artmasıyla beraber insanlar böyle serin kanlı, analitik düşünme becerilerini yitiriyor. Evet. Ve böyle bir umuda da sarılmak istiyorlar. Hani bunun gerçek olmadığına dair söylenen bilgiler, bir takım kehanetler. Evet. Acaba bu böyle bir bilincin ürünü mü? Yani artık bakıyor gerçeklik karşılamıyor. Gerçeklik ne? Aşı bulunması. Aşı doğru düzgün hani henüz bir aşı bulup Rusya'dan geldi ama Rusya'ya da çok güvenmiyor.
Evet.
Tıp dünyası.
Bence de Rusya çok propaganda her biçimiyle
Amerika'ya karşı bir sanki bir propaganda aracı haline geldi o aşı bulma meselesi. Hani aşı bulunmuyor. Ya alınan tedbirlere rağmen sürekli yeni vaka sayıları artıyor.
Artıyor.
Böyle bilincin bir kaçması mı acaba bu?
Yani
ne dersiniz?
Yani o bilincin tabii kaçışı olabilir bu tür durumlarda. Görmezlikten gelebilir, duymazlıktan gelebilir. Bunun tabii belli oranlarda bu da var, doğru. Fakat bu bir çözüm değil yani. Bize gelen bir şey var, bizi vuran bir şey var. Biz onunla başa çıkmak için daha olgusal, daha gerçekli, daha bilimsel, kanıtlara dayalı olarak önlemler almak, çözümler bulmak zorundayız. Bu mesela Avrupa'da ne kadar veri olsaydı daha bir mukayese ederek okuma imkanımız olurdu.
Hocam şununla karşılaşıyoruz. Şimdi, dün bir haber vardı. Paris'te maske takmama üzerine gösteri var.
Şimdi Avrupa'da o tür
Amerika'da,
şeyler var.
Amerika'da bu sokak hareketine dönüştü. Yani bizi eve hapsedemezsiniz.
Özgürlüğümüzü kısıtlayamazsınız
diye.
Şimdi öyle bir şey var. Gruplar var. Bunların kamusal özgürlüklerine müdahale ettiğini anlayan. Ama genel olarak halk hakikaten hangi oranda bunun gerçekliğine inanıyor veya inanmıyor diye bakmak gerekiyor. Yani orada belki diyor din alanında da Hristiyanlarda da mesela Türkiye'de camiler kapalı kaldı, cumalara gidilmedi. Ama Türkiye'de Müslümanlar, dindarlar buna şey yapmadılar. Değil mi? Tepki göstermediler.
Evet.
Ama Amerika'da bazı kiliseler ciddi anlamda buna aşırı tepki gösterdiler. Veya İran'da Kum kentinde bir türbe sağlık bu konuda şifa veren bir yer olarak ilan edildi.
Demirlerini yaladı insanlar. Evet, insanlar. Herkesin dokunduğu.
Böyle bir şey, farklı toplumlarda
ve
farklı refleksler var.
Şu da çok güzel hocam, hala bu kurallara en iyi uyan kurum da cami.
Cami, o da çok enteresan.
Çok ilginç yani.
Çok önemli. Bakın son dönem tartışmalarıyla bu koronavirüse verilen tepki aslında toplumsal kesimlerin sosyolojisini anlamak açısından önemli.
Dindarlar daha kurallara riayet ediyor.
Dindarlar daha kurallara, daha önemli, daha bilimi önemsiyor. Bakın şimdi diyelim 30 Ağustos kutlaması oldu. 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramı vesaire oldu. Hükümet de tabii olarak bu bayramların daha seyrek yapılmasını, çok yoğun bir biçimde gerçekleşmemesi yönünde bir herhalde politika gitti. Bir
uygulama yaptı haklı olarak. 23 Nisan geçti hocam, 19 Mayıs geçti.
Şimdi 30 Ağustos. Şimdi bu mesela laikçi kesimler, hatta laikçi de değil, normal seküler profesörler gibi insanlar, daha liberal gözüken, bunlar müthiş tepki gösterdiler. Siz bayramlara karşı mısınız? Siz niye kutlamıyorsunuz? Türkiye nereye gidiyor? Ama düşün yani cami tamamıyla kapısına kilit vuruluyor. ve insanlar bir şey demedi. O nedenle bizim
ve
aslında...
şu an kurallara da en çok yine camide uyuluyor hocam. Evet. Deniyor ki bir metre arayla namaz kılınacak. Evet. Kimse demiyor safları sıklaştıralım. Demiyor.
Aynen öyle.
Diyor böyle kılacağız.
Demek ki Türkiye'nin dindarlığı hakikaten çok aklı selim bir dindarlık.
Aklı başında bir dindarlık.
Aklı başında bir dindarlık. Bilimi de önemseyen, dini de önemseyen çok mutedil bir tutum var. Yani en dogmatik diye bizim Müslüman kesim olarak kendi aramızda gördüğümüz gruplar, insanlar, şahsiyetler bile buna uydu. Fakat öte yandan dediğim gibi yani normal seküler bir profesör bile bizim çok dogmatik gördüğümüz dindarlardan daha dogmatik davrandılar.
Evet. Evet.
Bu da ilginç bir şey.
İlginç. Hocam isterseniz yani, bunu da...
CHP bunu çok işledi mesela. Bunun
evet,
üzerine çok,
çok
gitti.
Çok
yani
işledi.
Orada, halbuki kimse Atatürk'ün...
Şimdi konuşacağız hocam programımızın ikinci bölümünde işte 30 Ağustos'la alakalı da çok dillendirildi. Evet. Hocam sizin yazınızda şu bölümü okuyarak bitirmek
buyurun
istiyorum bu bölümü. Diyorsunuz ki canı veren de Allah, alan da Allah. Bize düşen canı verene saygı duymak. Canı salgının tehditlerinden korumak, canı verene saygılı davranmaktır. Bu sebeple canın zahiri varlığına şifa verenlere kulak verelim. Gözümüz onlarda olsun, kalbimiz onlara teslimiyetle sükunet bulsun, Allah'ın kelamında söylendiği biçimiyle akıl sahiplerinden olalım ve ilim sahiplerini dinleyelim. Postmodern kahinleri, büyücüleri, sihirbazları değil diyerek bitiriyorsunuz. Biz de programın ilk bölümünü
yani
böyle
öyle,
bitirelim
hocam. Biliyorsunuz
hocam,
Mekke döneminde de sihirbaz vesaire büyücüler yaygın, Hazreti Peygamber'e öyle ithamlarda bulunuyorlar. Allah diyor ilim sahiplerine, akıl sahipleri hitap ediyor, bunları dinleyin diyor.
Evet hocam, çok teşekkürler bu bölümdeki değerlendirmeleriniz için. Kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi Kırkambar programımıza kısa bir ara veriyoruz. Aranın arkasından Malazgirt ve Sakarya muharebelerini konuşacağız. Kısa bir ara şimdi.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırkambar programımız devam ediyor. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde koronavirüsün dezenformasyon ve kahin komplolarıyla sulandırılmasını konuştuk. Bu bölümde de Malazgirt ve Sakarya muharebeleri İslam'ın zaferleridir konusunu ele alacağız. Bu İnşallah başlık Ergün Bey'in hafta sonu Yeni Şafak'ta kaleme aldığı yazının başlığı aslında. Malazgirt ve Sakarya muharebeleri İslam'ın zaferleridir konusu. Hocam biz her Ağustos ayını zaferlerle kutluyorduk. Yani ama bugüne kadar Ağustos ayı denince işte 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanırdı ve bu bayramla da ya yani Türkiye'nin sıfırdan var olduğu bilinci verilmeye çalışılırdı. Sanki öncesinde bir tarih yok gibi. Yani Türk tarihinin başlangıcı.
başlangıcı
gibi anlatılırdı. Ama evet, çok kıymetli bir tarih 30 Ağustos tarihi. Yakın dönem Türk tarihi açısından önemli. Fakat bu büyük bir zaferi kutlamaktan ziyade yeni bir bilinç inşa etmek, yeni bir tarih bilinci inşa etmek adına kullanılırdı. Yani evet, öncesini biraz yok saymak ya da bağlamından koparmak meseleyi öyle yapılırdı. Mesela Malazgirt'i biz bilmezdik. Yani tabii, 26 tabii. Ağustos 1071 tarihini bilirdik ama
bir tek hani, milliyetçiler bilir.
Evet, yani 26 Ağustos'ta olduğunu bilmezdik. Halbuki işte Sultan Alparslan evet, Bizans İmparatoru Roman Diyojen'le karşılaşıyor 1071'de evet, Malazgirt Ovası'nda ve evet, Anadolu'nun kapıları inşallah bir daha kapanmayacak şekilde Müslümanlara açılıyor. Evet. Türklerin girişi böyle başlıyor. Bu bizdeki yani tarihin bu tüm dünyada böyle midir? Yani işte siz de yazınızda belirtiyorsunuz, Türk tarihi 32-34 yıllarında 1932-34 yıllarındaki Türk tarih tezi bağlamından çıkıyor biraz evet, yani evet, biraz o Müslüman İslam tarihini yok sayıp hatta kökleri arama adına direkt Orta Asya'ya bir evet, çengel atılması, köklerin evet, orada aranması, bunlar yani bu tarih tezleri tüm dünyada yeni bir bilinç inşa etmek adına kullanılır mı yoksa özelde Biz bunu biraz fazla mı abarttık hocam?
Şimdi doğru, biz aslında ulus devletleşme ile birlikte bütün dünyada böyle bir yeniden tarihi icat etme, bu sosyal tarihçi Habsbawm var, İngiliz.
Evet.
Birkaç sene önce öldü.
Evet.
Onun kullandığı önemli bir şey, yani geleneğin yeniden icadı. Bu gelenek yeniden ulus devletler kendi siyasi arayışları çerçevesinde, kendi vatandaş kimliği arayışları çerçevesinde yeniden seçerek, bazı yönlerini öne çıkararak, bazı taraflarını budayarak bir tarih inşa ediyorlar. Ama biz abarttık. Birçok şeyde abarttığımız gibi burada da bir abartma yaptık. Yani 1932'lerde Türk tarih tezi geliştiriliyor. Türk Dil Kurumu gibi, burada da Türk Tarih Kurumu bu çalışmaları yapmaya başlıyor. Türklerin daha çok Orta Asya dönemi öne çıkarılıyor. Türklerin işte diyelim Osmanlılar ve Selçuklar dönemi atlanıyor. İslam dönemi atlanıyor. Seküler bir tarih kurgulanmak istendiği için bu seküler bir ulus devlet anlayışına dayanıyor. Yani seküler bir milliyetçilik temelinde bu inşa ediliyor. Evrimci bir anlayışa tarih yapılandırılıyor. Yani işte bu mağarada ateşi buldu insan, bilmem ne oldu, şu devirler geçti, işte efendim Etiler, Sümerler, Hititler bol bol anlatılır ama Osmanlı orada yok, Selçuklu yok, böyle bir bakış açısı var. Vulgar materyalizm diyor buna Şükrü Hanioğlu.
Evet.
Türkiye'nin önemli tarihçilerinden birisi. Yani çok kaba bir materyalist anlayışla bu tarih kurgusu var, bu tarih tesi var. Türklerin bu mesela Sufi geleneği çok güçlü Türklerde. Bu Sufi geleneği de mesela Osmanlı ve Selçuklar dönemini atlatarak şamanizme bağlıyorlar. Şamanizmin bir uzantısı olarak var olduğunu söylüyorlar. Mesela Abdülkadir İnan'ın çalışmaları bu çerçevede üretiliyor. Bugün bile bazı insanlar hala Sufiliği şamanizmin bir uzantısı olarak görüp Sufiliği eleştirirler, karşı çıkarlar. Bu da bir o dönemin Türk tarih tezinin bir yansıması aslında. Yani Fuat Köprülü çok büyük bir tarihçidir, çok büyük bir edebiyat araştırmacısıdır. Ama Fuat Köprülü'nün mesela Türk tasavvufunun meşhur eseri vardı. Neydi? Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar eserine baktığımız zaman da
evet.
Orada belli ölçülerde Osmanlı'yı atlatma var. Böyle bir şeyi de var. Yani sonra farklılaşıyor Köprülü daha sonraki araştırmalarda. Bu Türk tarih tezinin etkisinin bir yansıması ama Fuat Köprülü bunun bir parçası değil yani. Hakikaten o bizim yeniden Osmanlı'yla, Selçuklu'yla, o gelenekle tanışmamız için Abdülbaki Gölpınarlı gibi insanlar, talebeler yetiştirmiş. Çok ciddi araştırmalar ortaya koymuş. Fakat Türk tarih tezi sonuçta Malazgirt gibi İslam'ın damgasını taşıyan, Türklerin İslam'la hemhal olan, onunla dünyaya açılan yüzlerini örtüyor, gizliyor, efendim devreden çıkarıyor, ön olmaktan çıkarıyor. Daha seküler, daha ulusalcı, daha evrimci, pozitivist bir tarihle kendisini temellendirmeye çalışıyor. Bu çerçevede de milli mücadele anlatılırdı. Yani milli mücadelenin diyelim Mustafa Kemal'in İslam'la ilişkili yönleri sorduğun zaman ya bu işte zaten Atatürk başta kafasını vardı ama milleti idare etmek için öyle davrandı gibi açıklamalar yapılıyor.
Evet.
Bunlar çok doğru değil yani. Hakikaten Mustafa Kemal birinci meclisin sonlarına kadar, birinci meclise kadar hatta ciddi anlamda milli mücadelenin İslam ruhunun bir parçası olarak devam ediyor.
Evet.
Yani Sivas Kongresi'nde Kadir-i Şeyh ile beraberdir orada. Ondan sonra Hacı Bayram Veli Camisi'nden gidilir, kalkınan Cuma günü namaz kılınarak, sancak-ı şerif taşınarak birinci meclis açılır.
Yani halifeyi korumak, hatta hilafet müessesesini kurtarma şeyi var değil mi hocam? İlk mecliste.
Milli meclisin en büyük.
Evet.
Bunu sadece efendim dindar tarihçiler demiyor. Yani Kemal Karpat gibi insanlar da söylüyor. Milli mücadelenin en önemli motivasyonlarından birisi esaret altındaki hilafetin kurtarılmasıdır. Halifenin kurtarılmasıdır. ve bütün İslam dünyasında Mustafa Kemal de bu milli mücadelenin başkomutanlığını yapıyor ve bu başkomutanlığa da atayan birinci meclistir. Milli mücadeleyi yürüten birinci meclistir. Mustafa Kemal'i komutan yapan birinci meclistir. O nedenle Mustafa Kemal'in bu İslam topraklarını gavurların işgallerine karşı koruyan Anadolu cihadının bir komutanı olarak algılanıyor.
Evet.
Bu dönemde.
Evet.
Ondan dolayı Suriye'de, Kudüs'te, Tunus'ta birçok yerde Mustafa Kemal İslam'ın kılıcı olarak tanımlanıyor. Bakın. Bu şeyler var yani okuduğumuz bir sürü araştırmalarda, belgelerde bundan geçiyor. 30 Ağustos'ta bu nedenle Malazgirt Savaşı'nın bir devamıdır. Yani bu hükümetin yeni dönemde bunu gündeme getirmesi ve bu kutlamaları bu konsepte yerleştirmesi çok doğru bir şey. Bu Türk tarih tezi anlayışının aşılması demek. Türklerin Müslümanlık tarihinin de yeniden buna dahil edilmesi demek. Osmanlı ve Selçukluların birlikte algılanması demek. Farklılıkları elbette var. Ama sonuçta bunların algılanması, bunların kabul edilmesi var. Ya, Malazgirt Meydan Muharebesi hakikaten çok önemli. Yani düşünün, dünyanın en büyük gücü bugün Amerika, işte Çin, Rusya, değil mi?
Evet.
O dönemde dünyanın en büyük gücü işte Bizans var, Sasani var. Bizans İmparatorluğu 50 bin kişilik orduyken Alparslan, Bizans İmparatorluğu 200 bin ile 600 bin arası olduğu söyleniyor. 200 bin bile kabul etsek.
Dört kat.
Bir imparatorluk yani. Bunu yeniyor ve ondan sonra onu vergiye bağlıyor. Tamam mı? Anlaşmalara baktığınız zaman vergiye bağlıyor. Ve bir de bu savaşın ruhuna bakıyorsunuz. Bu büyük bir cihat. Bütün İslam memleketlerinde halife Bağdat'ta bunu destekliyor. Bütün cuma şeylerinde dualara okuturuyor. Evet. Dualar okutturmak şudur. Bugün nasıl bütün Türkiye'de hükümet ortak karar aldığında bütün devlet dairelerinde Türk bayrağı asılıyorsa, o zaman da dua okunması demektir.
Tabii.
O nedenle.
Yani %100 destekliyor. Devlet destekliyor. Politikası.
Yani bakın bu önemli. Alparslan Malazgirt'te hem Türkleri temsil eden bir komutandır, hem de Müslümanları temsil eden bir komutandır. Bir İslam alemi onu destekliyor dualarıyla, bu tutumlarıyla. Alparslan'ın zaten konuşmasına da baktığımız zaman bu çok belirgindir. Davasının ruhunun ne olduğunu anlamak açısından. Ve artık daha önce de akınlar var bu topraklara ama imparatorluğu yenen, ordusunu bozguna uğratan ve imparatorluğu vergiye bağlayan bir akın yaşanmamıştır bu topraklarda. Alparslan bunu başarıyor, bunu gerçekleştiriyor hakikaten. Ondan sonra da burası bu vatan haline gelmeye başlıyor Müslümanlar için, Türkler için. Ve Sakarya Meydan Muharebesi de Müslümanları buradan atmanın mümkün olmayacağını, hilafeti yok etmenin mümkün olamayacağını, ezanı yok etmenin mümkün olamayacağını ortaya koyan bir savaştır aslında. Buna dur denmiştir. Ve durdurulmuştur. O nedenle Türklerden büyük bir diyelim Anadolu'da büyük bir şey olduğu kadar Anasır-ı İslamiye dediğimiz bütün İslam unsurları İslam dünyasında çok büyük bir şeyle karşılanmış bu. Sevinçle karşılanmıştır. Kutlamalarla karşılanmıştır. Kudüs'te Filistinli Müslümanlar her tarafı Mustafa Kemal'in resimleriyle donatmışlar. Kalpaklı Mustafa Kemal, yani İslam ordularının komutanı Mustafa Kemal. Böyle bir gerçeklik.
Evet.
Ben Mustafa Kemal'i ikiye ayırıyorum zaten. Birinci meclise kadarki Mustafa Kemal, ikinci meclisten sonraki Mustafa Kemal. Tarihi gerçeklik böyle çünkü yani, farklı. Hatta Padişah Vahdettin'in Sakarya Meydan Muharebesi'nde başarılı olduğu için Mustafa Kemal'i madalya ile ödüllendirdi. Mete Tunçay'ı ortaya koydu. Türkiye'nin en büyük tarihçilerinden birisi yani bu. Ateist bir insanımız şey yani bu. Böyle hani Kadir Mısıroğlu'ndan aktarsak inanmazlar ama Mete Tunçay bunu söyledi.
Evet.
Böyle bir durum var. Bunlar birbirine karşıt olarak yapılandırıldı. Milli mücadele seküler bir zihniyetle bugüne kadar okutuldu. Bunlar yanlıştı. Şimdi bu son kutlamalar hakikaten bu açıdan önemli. Anadolu hem İslam'ın hem Türklüğün beraber olduğu bir yerdir.
Alparslan bunu temsil eder. Sakarya Meydan Muharebesi bunu temsil eder. Dolayısıyla Türkiye'nin vatan olması bir ruhani anlama sahiptir. Bunu çıkardığınız zaman ne Malazgirt'in anlamı kalır ne de Sakarya'nın anlamı kalır. Salt düzeyde kanla bir yer vatan olmaz. Bir yerin vatan olması kanla verdiğin mücadele kadar ondan daha da değerli. Ruhani bir davaya, bir inançla gerçekleşir.
Bir idealle gerçekleşir.
Bir idealle gerçekleşir.
Hocam şu Sultan Alparslan'ın hani hutbede verdiği konuşma, siz de bir bölümünü almışsınız. Evet. Yani diyor ki Allah'ım İslam evet. sancağını yükselt ve ona yardım et.
Evet.
Sana itaatte canlarını feda edip sana tabi olmak hususunda kanlarını akıtan, senin yolunun evet. mücahitlerini kuvvetlendirerek yurtlarını evet. güvenlik ve zaferle dolduran yardımlarından mahrum etme. Yani evet. bugün evet. Ciddi olarak işte Doğu'da PKK'ya evet. karşı verilen mücadelede, Suriye'de yapılan operasyonlarda
evet.
Bir komutan yine nasıl dua edebilir ki? Evet. Yani evet. 1071'de Alparslan'ın o bilincinden, ruh halinden ne kadar evet. sapmış olabilir şu an bizim evet. bir Türk komutan?
Evet.
Aslında yani bu devamlılık devam ediyor aslında.
Şeyde devam ediyor.
Yani ölürsem şehit olurum, kalırsam gazi olurum,
gazi olurum
bilinci.
Söylemi var, bilinci var orada.
Yani canını ortaya koyan insanlar az önce sizin de söylediğiniz gibi yani daha yüce bir dava yoksa, manevi
tabii.
bir hedef yoksa
tabii.
yapılacak iş de değil evet, aslında
tabii,
bu iş yani.
Tabii yani bütün hayatını ortaya koyuyorsun yani.
Yani bilakis
bir bu
ruhun
kin, öfke ve intikamla olmaz yani.
Değil mi hocam?
Yani
böyle...
o Yunanistan askerlerine adam almış. Ne diyorlar? İntikam işte Türkleri öldüreceğiz bilmem ne falan böyle intikam.
Bir vandallıkla.
Evet.
Değil yani mi? Nereye kadar yani bu?
Vahşi bir şey
vahşi
sadece.
Bir,
yani bu bir şey.
Ve bir şeye de ulaşmıyor. Destek evet. de görmüyor yani. Evet. İşte bakın DAEŞ Müslüman evet. toplumlardan destek gördü mü yani?
Evet görmedi.
Görmedi yani
evet.
bir
evet.
şekilde. O yüzden bu ruhun devam etmesi yani hem vatanımız açısından, yurdumuz açısından da kıymetli
evet.
bir şey. Hem de bizim bir yüce bir ideale bağlı olmamız gerekiyor.
Evet.
Yani hep böyle basit dünyalık, seküler hedefler, gayeler üzerine bir evet. orduyu, bir milleti bu kadar motive evet. etmek de mümkün değil.
Evet
yani.
Öyle doğru yani.
Evet.
Kesinlikle.
Ama tarih tezi açısından da herhalde hocam bu son yapılanlar işte Malazgirt'in 30 Ağustos'un aynı zaman diliminde dile getirilmesi,
evet,
kutlanması
evet,
bu evet. tarih tezinin çöktüğünü mü gösteriyor hocam?
Yani bu
yoksa
bu,
dönemin ruhunu mu yansıtıyor? Yani muhafazakarlar
şimdi,
iktidardan gitse kimse yine Malazgirt'i anmaz mı? Ne dersiniz?
Şimdi şu var yani iktidar tabii MHP ile AK Parti'nin ortak siyasi bilincinin belli bir etkisi var tabii yani. MHP'de öteden beri diyelim Malazgirt'i vurgulayan, önemseyen bir anlayışa sahip değil
evet,
mi? Yani?
Evet.
Hatta bir dönem neredeyse Malazgirt'i sadece doğruyu söylemek lazım yani ülkücülere kalmış bir şey diye. İslamcılar bile bir süre mesafeli davranmış gibi. Yani işte Alparslan'ı görüyoruz bir İslam komutanı konuşuyor yani.
Evet.
Bundan daha fazla ne söylenebilir yani? Tamam mı? Bir konjonktürel etki var tabii ki yani. MHP ile AK Parti'nin ortak bir siyasi tahayyüle sahip olması bu tarihsel algıya da yansıyor. Doğru. Fakat bence bir tarihsel gerçekliği de bugünkü bunu da aşan siyasi gerçekliğin ötesine bir gerçekliğe de uzanıyor. Türkiye'nin daha fazla uzun süre kendi büyük tarihinden uzak algılayamayacağı, bir biçimde onunla etkileşime gireceği, onu algılayacağı. Yani İlber Ortaylı'nın söylemi üzerinden gidersek İlber Ortaylı hem Cumhuriyet hem Osmanlı'yı birlikte barış içinde yorumlayan birisi, bir tarihçimiz.
Evet.
Bunun öne çıkması tesadüfi değil yani. Bu kadar ilgiyle karşılanması tesadüfi değil. Toplumda da bir karşılığı var bunun artık. Günümüzde de bunun bir gerçekliği var. O nedenle Osmanlı artık eskisi gibi okunmuyor. Yani bir mürteci devleti, bir irtica devleti, bir teokratik rejim. Dolayısıyla bu bizi geriledi. Olabildiğince kendimizi ondan arındıralım. Lise kitaplarında Osmanlı'dan daha çok bizim dönemde öyleydi. Romalılar anlatılır.
Evet, evet.
Konsüller anlatılır.
Aynen öyle.
O Roma Cumhuriyeti anlatılır. böyle bir şey vardı. Biz İmam Hatipli olmanın avantajıyla biraz daha İslam tarihini fazla okuduk belki. Bu açıdan da İmam Hatiplerin çok önemli bir şeyi olmuştur yani. Anlamı olmuştur,
evet,
Türkiye'de aslında.
Evet, aynen öyle hocam.
Yani
haklısınız.
Türk tarihini hem İslami boyutuyla hem Türk boyutuyla okuması, beraber öğrenmesi çok büyük
bir ayrıcılık. Ve hocam Türkiye'de hani ciddi bir şey de, rakam da, sayı da, yani bu yeni icat edilen o tarih tezine de şey vermiyor. Yani onay, evet, vermiyor. Evet. Bir orta yol bulma açısından bunun bir düzlem olarak baştan sona bir kurguyla ele alınması aslında bilinçlerimiz de tamir ediyor yeniden.
Evet.
Yani yeni cumhuriyete, yeni cumhuriyetin tarihine de bir meşruiyet kazandırıyor, evet, aslında. Bu, evet. Yoksa hep böyle eleştiriler ortaya çıkıyor yani.
Evet, yani reddiyeler ortaya
reddiyeler,
çıkıyor.
Antitezler çıkıyor.
Kavgalar çıkıyor.
Kavgalar
tarih üzerinde kutuplaşma çıkıyor. Tarih bir mızrak oluyor yani, bir bilim, bir ibret veren, tamam mı? İbret alacağımız bir alan olmaktan çıkıyor. Birbirini döven, birbirini silah olarak kullanan bir alan haline.
Antitezler ileri sürülen bir alan.
Bundan çıkmak gerekiyor.
Doğru.
Yani Türkiye'de tarih hakikaten, biz büyük tarihlere sahibiz. Bu büyük tarihler büyük ilmi çalışmalar da beraberinde geliyor.
Evet, evet.
Güzel çalışmalar da var Türkiye'de bunu ortaya koyan, fakat popüler boyutuyla daha fazla tarih birbirini dövmenin alanı kabul ediliyor. Kamuoyunu manipüle ediyor bu.
Ortak bir milli kimlik bilinci
ortak
oluşturmuyor.
Milli kimlik bilinci oluşmuyor orada. Türkiye üzerine her tarihi konuda tartışıyoruz, cedelleşiyoruz tartışmanın da ötesinde.
Evet.
Bu problemli bir şey yani. Bundan kurtulmamız lazım. Bazı alanlarda tümüyle anlaşmayabiliriz. Ama genel olarak üzerinde uzlaşacağımız birçok alanımız da var yani.
Evet, evet. Hocam çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, bugünkü Kırk Ambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murat ediyoruz. Hoşça kalın.